Ayrım 4. 35. sayfa. Sandığı kapatmak üzereyken kağıtların arasında başka bir fotoğraf daha gördüm. Fotoğrafı alıp bakınca şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Üzerinde cezaevi giysisi olan koyu renk saçlı bir adamın resmiydi elindeki. Biri tükenmez kalemle fotoğrafın altına bir isim yazmıştı. Joseph Delgado. Fotoğraftaki yüz insanı allak bullak edecek kadar tanıdıktı. Babasının yüzü. Buldukları Jennifer'i dehşete düşürdü. Delgado'nun kötü bir adam olduğu apaçıktı. Oysa babası kötü biri değildi. Ne yapacağını bilmez haldeydi. Babası iş seyahatinden döndüğü gün gidip sordu. Joseph Delgado kim? Paul March'ın yüzü birden bembeyaz oldu. O adı sen nereden biliyorsun? Jennifer tavan arasındaki sandığı açtığını itiraf etti. Fotoğraftaki adam sana benziyordu baba. Babasını ilk kez kızgın görüyordu. Üstelik gözlerinde tuhaf, ürkütücü bir bakış vardı. Jennifer'in yüzünü tokatladı. Şoktan öylesine sersemlemişti ki tepki göstermekte gecikti. Daha çığlık atmaya fırsat bile bulamadan babası odadan çıkıp gitmişti bile. Sonra ağladı, vücudu hıçkırıklarla sarsıldı ve annesinin gelip kızını sakinleştirmesi gerekti. Neden? Babam neden böylesine öfkelendi anne? Bana neden vurdu? Babanın eşyasını karıştırmakla yanlış yaptın Jennifer, dedi annesi sakince. Bir daha babanın geçmişini asla merak etmemelisin. Ama ben... Sadece asla Jennifer. Jennifer'ın tekrar tavan arasına çıkıp babasının geçmişini merak etmesi için yıllar geçmesi gerekti. Üstelik bu tamamen bir rastlantı sonucu da oldu ama karşılaşacağı gerçek çok daha sarsıcı olacaktı. O dönemde 20'lerinde yetişkin bir kadındı. Sanat konusunda üniversite diploması aldıktan ve Manhattan'daki bir sanat galerisinde dolu dolu çalışarak 2 yıl geçirdikten sonra 24 yaşındayken sonunda hukuk okumaya karar vermiştim. New York Üniversitesi'nden bir burs kazandı. Bunalıncaya kadar çok çalışmak zorunda kalmasına rağmen hukukçu olmaya karar vermesinin babasını gururlandırdığını hissediyordum. Babası Prime'den ayrılmamış, giderek daha da varlıklı olmuştu. Daha bir yıl önce şirket yabancı bir yatırımcı tarafından satın alınınca babası da en önemli müşterilerden sorumlu başkan yardımcılığı görevine terfi etmişti. Şimdiye dek hiç kazanmadığı kadar çok kazanıyor, daha çok sorumluluk üstleniyordu ama mesafeli ve gergindi. Kendisinden memnun değildi. Jennifer bütün bunların nedenini anlayamıyordu. Bir gün babasının bürosunun önünden geçti. Bürünün tavandan yere açılan pencereleri bahçeye ve taraçaya bakıyor. Onların da ötesinde deniz ve babasının Bobby'yi sık sık yürüyüşe... çıkardığı rıhtım görülüyordu. Yaz gelince ikisi birlikte saatlerce iskelede oturur, güneş batına dek çını çalıp balık tutarlardı. Oysa o gün babasını taraçada en sevdiği koltukta oturmuş ve yüzünü iki elinin arasına gömmüş olarak bulmuştu. Kafasını kaldırdığında boş gözlerle denize baktı. Jennifer babasını hiç bugünkü kadar derinden sarsılmış, yüzünü hiç böylesine bir korku maskesi gibi görmediğini düşündü. Çalışma odasından geçip babasının yanına doğru yürürken elma ağacından yapılmış çalışma masasının üzerinde gri renkli metal bir kutu gördü. Kutunun kapağı açıktı. İçinin boş olmasına rağmen hemen yanında kağıtları sarı bir bloknot ve siyah plastikten bir disket vardı. Bir an durakladı. Not defterinin üzerindeki örümcek ağı kelimelerine, onların altında da babasının el yazısıyla yazılmış okunaksız cümlelere bir göz attı. Babası birden onun farkına vardı. Hızla korkundan kalkıp çalışma odasına daldı. Yoksa kağıtlarını mı okuyordun Jennifer? Hayır, ben sadece gelip nasıl olduğunu soracaktım baba. Babası bloknot ile disketi alıp metal kutunun içine yerleştirdi. Sesi alışılmamış biçimde sertti. Bunlar seni ilgilendirmeyen özel belgeler. Ama ben sadece bir daha bunu asla yapma ve burnunu seni ilgilendirmeyen işlere sakın sokma. Cüzdanından gümüş bir anahtar çıkarıp kutuyu kilitledim. Yüzü öfkeden, Jennifer'ın 14 yaşındayken tavan arasındaki fotoğrafı sorduğu günkü gibi kıpkırmızıydı. Oysa şimdi yetişkin bir insandı ama babası ona hala çocuk muamelesi yapıyordu. Bunu kabullenemedi. Her şey yolunda mı baba? Rahatsız görünüyorsun. Babası gümüş anahtarı yeniden cüzdanına yerleştirip Jennifer'ı kapıya götürdü. Senin için bir sakıncası yoksa biraz kafamı dinlemek istiyorum. Yapacak dünya kadar işim var. Baba, ben sadece bunu başka zaman konuşuruz. Şimdi lütfen git Jennifer. Babası onu çalışma odasından çıkarırken kapıyı arkasından kilitlemeden önceki son sözleri ve sakın bir daha seni ilgilendirmeyen konulara burnunu sokma oldu. Ama ben gerçekten burnunu sokma Jennifer. Bir daha burnunu sokamayacaktı. Bir ay sonra annesi vahşice öldürülmüş, babası kaybolmuştu. O geceyi hep hatırlayacaktı. Babasının iş için İsviçre'ye uçtuğu o gün annesi hafta sonunu yanında geçirmesini önermiş, Jennifer de memnunlukla kabul etmişti. Jennifer'in hafta arasında Manhattan'da başka bir hukuk öğrencisi kızla paylaştığı tek odalı minik daire gerçekten iç karartıcı ve sıkışıktı. Dahası kendi odasında uyumanın ve annesinin aşçılığının keyfini çıkarmanın zevkini reddedemezdi. Ancak o gece akşam yemeğinden sonra uyumak için odasına çıktığında pencerenin öte yanında zincirlerinden boşanmış korkunç bir fırtına, camlarda çakan şimşekler, eve saldıran vahşi bir rüzgar, sel gibi inen bir yağmur vardı. Onu uyandıran gürültüyü kuşkusuz ancak gözlerini açtığında dehşet içinde ve birden fırtınanın korkunç gürültüsünün yanı sıra bir başka gürültü duyduğunu düşündü. Evde birinin varlığının. Jennifer tedirgin olup başucu masasındaki ışığı yakmak istedi. Lamba yanmadı. Fırtınadan elektrik hatlarının zarar gördüğünü düşündü. Yatağından kalktı. Bornozunu giyip odasının kapısını açtı. Annesiyle babasının odası koridorun ucundaydı. Hemen yanlarında da Bobby'ninki. Koridora çıktığı anda hissettiği dondurucu havadan ürperdi. Merdiven başındaki düğmeleri denedi. Yine elektrik yoktu. Sahanlığın ucundaki pencerenin açık olduğunu, perdelerin şiddetli rüzgarın etkisiyle havalanıp indiklerini gördüm. Pencere genellikle kapalı olanlardandı. Pencereyi rüzgar açmış olmalı diye düşündü. Jennifer camı kapatmaya gittiğinde güçlü bir hava akımı onu neredeyse yere savuracaktı. Sonunda camı kapatmayı başardığında koridordaki ışıklar bir an titreşti, sonra söndü. Jennifer korkuyla seslendi. Anne! Cevap gelmedi. Annesiyle babasının odalarının kapısını açıp içeriye girdi. Oda sessizdi ve Jennifer büyük bir dehşete kapıldı. Annesi neden cevap vermiyordu? Tavandaki lamba bir ya da iki saniye boyunca yanıp söndü. Ardından da yağmurun kırbaçladığı pencerenin ötesinde bir şimşek çaktı. Mavi elektrik ışığının aydınlığında odanın alt üst olduğunu gördü. Çekmeceler yerlere boşaltılmış, elbiseler sağa sola fırlatılmıştı. Beyaz halıda ve duvarda kan lekeleri vardı. Dehşetle donup kaldı. Yeni bir şimşek odayı aydınlatırken patlayan gök gürültüsü Jennifer'ı olduğu yerde sıçrattı. Cesetleri de o anda gördü. Annesi yatağın üzerine uzanmıştı. Göğsünde korkunç yaralar, çarşaflarda da korkunç lekeler. Bobby yatağın kenarında kıvrılmış, vücuduyla yerde yatıyordu. Boynundaki kurşun yarasından kan sızıyordu. Jennifer çok kısa bir an korkunç bir kabus gördüğünü sandı ama gözlerini kırpıştırıp önündeki korkunç sahneye yeniden bakınca düşte olmadığını anladı. haykırmak üzereyken bir el ağzını kapadı. Ağzını kapatan bir erkekti. Üstelik son derece güçlü biri. Jennifer dehşet içinde debelenirken adam onu sahanlıktan sürükleyerek odasına götürdü. Genç kız direnmeye çalışınca da adam suratına bir yumruk patlattı. Yere devrilmesini fırsat bilip ağzına bir tıkaç bağlayıverdi. Jennifer başucu lambasının gidip gelen ışığında adamın yüzüne baktı. Adamın yüzü yoktu. Kafasında yarıklarından kötülük, acımasızlık dolu gözleriyle ağzının göründüğü siyah bir kayak maskesiyle gerçekten ürkütücü biriydi. Bir elinde üzeri kanlı bir kasap bıçağı tutuyordu. "Sakin dur orospu," dedi kısık sesle. "Sakin durursan canın acımaz." Adam bıçağı başucu masasının üzerine bıraktı. Jennifer adamın kemerine takılmış tabancayı gördü. Korkuyla kasılırken tıkaca rağmen bağırmaya çalıştı. Bornozu karnının üzerinde toplandı. Birden tenin üzerinde bir el hissetti. "Sakin ol, yoksa gırtlağını keserim." Jennifer donmuş gibiydi. Adam bacaklarını açması için zorlarken hıçkırıklara boğuldu. Hayatında hiç duyumsamadığı bir korkuya kapılmıştı. Kıpırdamaya bile cesaret edemiyordu. Dışarıda fırtına ortalığı kasıp kavururken başucu lambası yine yanıp söndü. Jennifer masanın üzerindeki kanlı bıçağa baktı. Annesinin kanını görmek onu çılgına döndürmüştü. Bütün gücünü toplayarak bıçağa doğru uzandı ve alıp adamın ensesine sapladı. Adam olduğu yerde sıçradı. Maskenin ardındaki gözlerini çılgınca açtı. Ardından da eliyle bıçağı çekip çıkardı. Jennifer adamı itme fırsatını kaçırmadı. Yataktan fırlayıp oda kapısına koştu. Merdivenlerden aşağı ana kapıdan dışarıya fırtınanın gözüne doğru koşarken ağzındaki tıkacı kopardı. Yağmur vücudunu kırbaçlıyor, gök ışıklarla patlıyordu. Genç kadın soluk soluğa koşarken hıçkırıklarını tutamıyordu. "Ah Tanrım, ah Tanrım, bana yardım et." En yakın komşunun evi sokağın karşısında 60-70 metre ötedeydi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında beyaz kapıyı belli belirsiz görebiliyordu. Arkasını dönüp maskeli adamın bir elinde bıçağı, diğeriyle yarasını tutarak peşinden geldiğini görünce yüreği duracak gibi oldu. "Ah Tanrım, hayır." Kapı 40 metre, 30, geceliği bacaklarına dolanıyor, hızını kesiyordu. 20 metre, yağmur gözlerini acıtıyor, arkasında ayak sesleri duyuyordu ama dönüp bakmaya cesaret edemiyordu. "Beni öldürecek." 10, Jennifer veranda basamaklarını uçarcasına tırmandı. Kapıyı yumruklayıp haykırdı. "Lütfen yardım edin, biri lütfen yardım etsin, beni öldürecek, yalvarırım." Sonra bütün hisleri boşalır gibi oldu, bayıldı. Kendine geldiğinde bir odada yalnız başına bir hastane yatağında yatıyordu. Biri camları açık bırakmıştı. Perdeler hafif rüzgarda dalgalanıyordu. Odaya bir adam gitti. Ellerinin sonuna merdiven dayamış, 50'lerin sonuna merdiven dayamış, seçkin görünüşlü, gümüş saçlı ve yakışıklı biri. Bu kusursuz görüntüyü bozan tek şey yürürken belli belirsiz aksamasıydı. Adam kapıyı kapatmadan önce Jennifer dışarıda kapının hemen yanında nöbet tutan üniformalı polis memurunu gördü. Adam sakince "Kendini nasıl hissediyorsun Jennifer?" diye sordu. Genç kız hala şokun etkisinde titriyordu. "Bilmem. Jennifer, ne söyleyeceğimi bilmiyorum." Adamın derinden sarsıldığı belliydi. Kelimeleri bulamıyordu ama gözünde yaşlar vardı. "Adım Jack Kelso. Babanın arkadaşlarından biriyim. Belki adımı duymuşsundur." "Hayır, hiç duymadım. İş arkadaşı mısınız?" "Hayır, ama iyi arkadaşız ve buraya böylesi güç bir anında geldiğim için özür dilerim ama olanları duyar duymaz gelmem gerektiğini düşündüm. Annen her zaman harika ve benzersiz bir insandı." Jennifer fısıldar gibi sordu. Annem öldü değil mi? Kelso başıyla onayladı. Evet Jennifer, öldü. Ya Bobby? Kelso için çekti. Yüzü karmakarışıktı. Bobby yaşıyor. Schneider Hastanesi'nde acil bölümde. İyi mi? Bobby iyi mi? Kelso kafasında söyleyip söylememeyi tartarak tereddüt etti. Bobby iyi, yaşayacak ama kurşun omuriliğini parçalayıp beynine hasar vermiş. Yürümekte, hatta belki konuşmakta zorlanacağını söylediler. Ama yaşayacak Jennifer. Aman tanrım. Bana bak, yaşıyor Jennifer. Şimdi önemli olan da bu. O perişan haliyle bile sormayı düşünebildiği tek bir soru vardı. Neden? Biri neden gelip annemi öldürdü? Bobby'yi neden vurur? Kelso başını salladı. Bilmiyorum Jennifer. Belki bu konuda sen polise yardımcı olursun. Bobby şimdilik konuşamıyor. Çok sarsılmış. Belki de olanları hiç hatırlamayacak. Özellikle böylesine sarsıcı bir olayın genç kurbanlarında sıkça görülen bir durumdur bu. Ancak polis eve zorla giren her kimse annenin mücevherliğini çalmış olabileceğini düşünüyor. Onlara göre annem uyanmış ve katili suçüstü yakalamış olabilir. Bobby de müdahaleye kalkışınca olanlar oldu. O adam beni de öldürmek istedi. Kelso başını salladı. Yatıştırmak istiyormuş gibi Jennifer'ın elini tuttu. Sakın endişelenme, bir daha gelmeyecek. Polis seni koruma altına aldı. Onun için günün 24 saati boyunca kapının dışında bir nöbetçi olacak. Onlara söyleyeceğin ve bu korkunç cinayeti açıklayacak bir şey var mı? Jennifer kafasını salladı. Daha sonra polise bütün hatırladıklarını anlatacaktı. Ama şimdilik kafası son derece karışıktı. Eve dönmek istiyorum. İşte o sırada artık bir evi olmadığını, bütün olanlardan sonra oraya ev diyemeyeceğini anladı. Kendini yeterince toparlamaz söz veriyorum seni buradan çıkaracağız. Babamı istiyorum, ne zaman dönecek? Yakında. Eminim yakında burada olur. Kelso'nun gözündeki hareketlenmeden yalan söylediğini anladı ve babama ne oldu diye sordu. Nasıl oldu da telefon etmedi? Annemin başına gelenlerden haberi var mı? Kelso ayaklandı, rahatsız görünüyordu. Polis hala onu bulmaya çalışıyor Jennifer. Babam İsviçre'de, Zürih'te. Evet, biliyorum. Kelso gitmeye hazırlandı. İyileşmen gerek. Onun için dinlenmeye çalış. Yine konuşuruz. Jennifer, yolunda gitmeyen bir şey var. Öyle değil mi? Dedi. Babamın başı dertte. Nedir? Kelso kafasını salladı. Bilmiyorum Jennifer. Ne demek istiyorsunuz? Kelso iç geçirdi. Dediklerine bakılırsa İsviçre polisi Zürih'te ne kadar otel varsa aramış, babanı bulamamışlar. Şu anda İsviçre'ye gelip gelmediğini bile bilmiyorlar. Nerede bulacakları konusunda da bir fikirleri yok. Interpol'ün onu bulmak için ne gerekiyorsa yaptığını söylediler. Ne diyorsunuz siz? Kayboldu Jennifer. Baban kelimenin tam anlamıyla kayboldu. Kelso gittikten sonra Jennifer boş gözlerle duvara bakındı. Hayatta olup olmamasının pek önemi yok gibiydi. Düşünebildiği tek şey annesinin öldüğü, kardeşinin bir daha yürüyemeyip konuşamayacağı ve babasının kayıp olduğuydu. Beynine dolan üzüntüden eriyecek gibi oldu. Katilin elinde yaşadıkları korkunçtu. Vücudunu sonradan muayene eden polis doktorunun yaptıkları da travmasını daha da yoğunlaştırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Ne var ki annesinin kaybı, Bobby'ye yapılan dehşet ve babasının kaybolmasıyla ilgili hissettikleri yanında kendi acısı hiçbir şeydi. Birden kendini korkunç derecede yalnız hissetti. Kaygısını hiçbir şey yatıştıramazdı. Bir daha annesinin sesini duyamayacak, onu hiç göremeyecekti. Bir süre sonra odaya doktor ile hemşire girdi. Jennifer'a bir bardak suyun yanında yeşil uyku hapları verdiler. Az sonra damarlarında ilacın uyuşturucu etkisini duydu. Eşyasını almak ve Long Beach'teki evi kapatmak üzere gittiğinde yanında bir de dedektif gelmişti. Cinayetten 6 hafta sonra olmasına rağmen kendisini hala savunmasız hissediyordu. Babasının nerede olduğu konusunda hala en ufak bir haber yoktu ve polis Interpol'ün Paul March'ı ne zaman Zürih'te? Polis Interpol'ün Paul March'ı ne Zürih'te ne de başka bir yerde bulabildiğini bildirmişti. Kelson'un dediği gibi babası tam anlamıyla kaybolmuştu. Dedektifi eşyalarını ayırırken yalnız olmak istediğini söyledi. Dahası annesi ve babasıyla ilgili olup almak istediği özel eşyalar da vardı. Özür dilerim küçük hanım ama yanınızda kalsam çok daha iyi olur. Hala sarsılmış görünüyorsunuz. Adama kızgınca baktı. Burası benim evim. Lütfen dediğimi yapın. Dedektif kızın gözündeki inatçı bakışı gördü. Kızı daha fazla üzmemek için istemeden de olsa razı oldu. Ön tarafta arabanın içinde olacağım. Bir şeye ihtiyacınız olursa çağırırsınız. Adam gidince odalarda amaçsız bir şekilde dolaşmaya başladı. Bir zamanlar olabildiğince mutluluk dolu olan bu odalar şimdi artık terk edilmiş ve soğuk görünüyordu. Buralarda korkunç şeyler geçmişti ve bu ev bir daha asla onun evi olmayacaktı. En azından hayatında babası yokken. Annesiyle babasının yatak odasına girmeye cesaret edemedi. Bu kadarı fazla olurdu. Maskeli adam belki geri gelmemişti ama her gece Jennifer'ın kabuslarında yaşıyordu. Babasının çalışma odasındaki koltuğuna oturup çocukluğu boyunca ona gönderdiği tüm kartpostallara baktı. Yeniden ağlamak istiyordu ama tüm gözyaşlarını tüketmişti. Çekmecelerden çoğunun karıştırılıp yarı açık bırakıldığını fark etti. Sanki ev yeni aranmış gibi üst kattaki yatak odaları da karmakarışıktı ama bunun polisin işi olduğunu düşündü. Yüksek pencereleri açıp pırıltıma ve kayıkhaneye baktı. Denizin yumuşak mırıltısını dinledi. Babası son günlerde kendine küçük bir armağan almış, balık tutmak için kullandığı küçük ve ucuz bir denizci motoru edinmişti. O motor şimdi örümcek ağlarıyla kaplı kayıkhanede binekliyordu. Babasının viskisinden bir kadeh doldurup sigaralarından birini yaktı. Annesiyle babası yaptıklarını hoş görmezdi ama şimdi artık hoş görecek ya da görmeyecek kimsesi yoktu. Üstelik ne yaptığı da hiç önemli değildi. Elinde bardağıyla ahşap iskeleye doğru yürüdü ve ucuna kayıkhaneye yakın bölümüne oturdu. Deniz çekilmişti. Demir merdivenlerin yanından sarkıttığı ayakları ıslak kumun üzerinde sallanıyordu. İlkbahar öğleden sonranın havası hala serindi ve dondurucu bir okyanus rüzgarı açıktaki tepesi beyaz dalgaları kırbaçlıyordu. Tahta kaldırım babasının kafasını dinlemek için geldiği sevdiği yerdi. Bazı yaz geceleri Jennifer odasında yatarken tahta kaldırım üzerinde gidip gelen aklındaki bir soruyu çözmeye çalışan babasının boğuk ayak seslerini duyardı. Ve Jennifer büyüyüp genç bir kız olduğunda babası ve Bobby ile birlikte iskelenin ucuna oturup ayaklarını sallandırır, babası da yıldızları gösterirdi. Şu yıldızı görüyor musunuz? Jennifer, Bobby, onun adı Sirius. Şuradaki de Capella. Sonra annesi mutfaktan seslenir, babası da eve doğru yürürdü. Ama gitmeden önce mutlaka Jennifer'a göz kırpıp, hemen dinlerim tatlım, şu kardeşine dikkat et dedikten sonra. Gözlerini yumup ağlamaya başladı. O ayak seslerini bir daha asla duymayacaktı. Babasının sesini, onun varlığını özlüyordu. Onunla ilgili her şeyi özlüyordu. Hepsinden de önemlisi, bu sırada yanında olmasına ihtiyacı vardı. Oysa babası yanında değildi. Ve bütün o zaman zarfında kafasında hep aynı soru dönüp durdu. Neden? Annesi neden öldürülmüş? Bobby neden ölüme terk edilmişti? Babası neden kaybolmuştu? Nereye gitmişti? Hiçbir şey anlamıyordu. Kelso polisin neden olarak hırsızlığın üzerinde durduğunu söylemişti. Annesinin odasından kaybolmuş, birkaç değersiz takı hırsızlığı düşündürüyordu. Ama cinayetten günler sonra Jennifer'ı hastane odasında bu kez cinayet masasından iki dedektif ziyaret etti. Bir kez daha hikayeyi baştan sonra dinlemek, babasının son günlerde depresyon geçirip geçirmediğini, ilaç alıp almadığını, hatta annesini dövüp dövmediğini öğrenmek istediler. Dedektiflerin bütün sorularına hayır cevabı verdi. Daha sonra dedektiflerin odanın hemen dışında koridorda konuşmalarını duyunca kusacak gibi oldu. Babasından sanki sorumlu olan oymuş, daha önce cinayetler işlemiş ya da işlemesi için adam tutmuş gibi bahsediyorlardı. Oysa Jennifer duyduklarının hiçbirine inanamazdı. Bir an için bile olsa inanamazdı. Babası kızının ırzına geçip onu öldürmeye kalkamaz. Bobby'yi vurup karısını öldüremez ya da böylesi korkutuşluklar yapması için birini tutamazdı. Bunları düşünmek bile tiksindiriciydi. Çalışma odasına dönüp babasının çekmecelerini amatsızca açmaya başladı. Çekmecelerde destelerle boş beyaz kağıt, tomarla fatura vardı ama içinde sarı bloknot olan metal kutudan eser yoktu. Kutuyu hiçbir yerde bulamazken küçüklüğünde tavan arasında sandığı bulduktan sonra Joseph Delgado'nun adını telaffuz ettiğinde babasının ne kadar öfkelendiğini hatırladı. Kafası karmakarışıktı. Bu dedikleri gerçekten de olmuş muydu? O kadar zaman önceydi ki, yoksa bütün bunlar düşünün bir oyunu muydu? Sigara başını döndürmüştü. Viski de kusmak isteği vermiş. Sorularla dolu anıları düşünmesi yaşadığı acıları tazelemişti. Banyoya giderek soğuk bir duş aldı. Buz gibi suyun bedenini soğutmasını istedi. Yeniden giyinip eşyasını ve kendisi ile ailesine ait bütün fotoğrafları toparladıktan sonra babasının çalışma odasına döndüğünde raflardan birinde anahtar destesini gördü. Elini tereddütle uzatarak anahtarları aldı ve tavan arasına çıkan merdivenlere tırmandı. Açtığında sandığın içi boştu. Jennifer şimdi de mezarlığın ortasında duruyor, annesinin mezarına bakıyordu. 2 yıl önce cenaze törenine katılan tek aile üyesi oydu. Törene çok az kişi katılmıştı. Birkaç komşu, annesinin bir avuç tanıdığı, babasının iş arkadaşı olup daha önce hiç karşılaşmadığı insanlar ve Kelso. Annesinin öldürülmesinin üzerinden bir hafta geçmiş olmasına rağmen babası geri dönmemişti. Ne bir telefon, ne bir satır yazı. Hiç. Bobby törene katılamayacak kadar rahatsızdı. Kardeşini ziyaret etmesine ilk izin verdiklerinde de tekerlekli iskemleye mahkum, burun deliklerinden sarkan tüpler ve soluk kayıp şaşkın görünen 15 yaşlık yüzüyle gözüne umutsuz görünmüştü. Gelse haklıydı. Bobby yürüyemiyor, konuşamıyordu. Omuriliğini parçalayan kurşun onu felç etmiş, dilsiz bırakmıştı. Eli hala işlerliğini koruduğu için polisten bir psikiyatri uzmanı gelmiş, kelimeler ve resimler yardımıyla cinayet gecesi olanları yazdırmaya çalışmıştı. Ama Bobby'nin kafasının saldırganı tanımayacak kadar karışık olduğu anlaşılıyordu. Annesini vahşice öldürülmüş görmek onu derinden etkilemiş, psikiyatr konuya ne zaman yeniden dönmeye kalksa Bobby içine daha yoğun kapanmıştı. Sanki bütün olanları kafasından silmek istiyormuş gibi. Jennifer korkuyu atlatmak için çaba harcadığı onca aydan sonra hukuk öğrenimine geri döndü. Yaraları Bobby'nin Coldwell'de sürekli bakım altında olmasını gerektirince Jennifer kardeşini her gün ziyaret etmeye başlamıştı. İlk aylar boyunca süren ortak acıların içinde umutsuz bir yoğunlukla birbirlerine düşkünleşmişlerdi. Gitme zamanı geldiğinde Bobby ablasının gitmesini istemiyordu. Jennifer nedenle uğraşırsa uğraşsın kendini rahatlatıcı bir karara varamıyordu. anne ve babasının evinde tek başına oturmaya dayanamıyor. Öte yandan evi satmaya da bir türlü yanaşamıyordu. Bunun üzerine çimleri biçmek, yabani otları temizlemek ve evin gerektirdiği onarımları yapmak için birisiyle anlaştı. Bu arada belki mutlu bir çocukluk geçirdiği yerin yakınında olmak istediğinden, belki de babasının eve döndüğü zaman onunla ve Bobby ile birlikte parçalanmış hayatlarını tekrar bir araya getirmeye çalışacakları günün düşünü gördüğünden Long Beach'te bir daire kiraladı. Uzunca süre kimseyle konuşmak istememesi dostlarını ve sınıf arkadaşlarını üzüyordu. Telefonlara cevap vermemeye, sadece telesekretere konuşacağından emin olmak için insanların evde olmadıklarını bildiği saatlerde telefon etmeye dikkat edince insanlar onunla temas kurmanın imkansız olduğunu düşünmeye başladılar. Giderek onu rahatsız etmemeye çalışıp böylesinin Jennifer için daha iyi olacağına karar verdiler. İnsanları kendinden uzak tutmayı, kimseyi savunmasını yıkacak kadar yaklaştırmamayı öğrendi. Jack Kelso ara sıra ziyaretine geliyor. Hal hatır sorarak genç kızın ıstırabını azaltmaya çalışıyor. Bu arada Bobby'yi de ihmal etmiyordu. Oysa Jennifer onun hakkında pek bir şey öğrenememiş. Kelso babasıyla aynı iş kolunda çalıştıkları dışında nasıl tanıştıklarını bile anlatmamıştı. Bir yıl sonra ziyaretleri giderek seyretleşmeye başladı. Zaten o zamana kadar babasının anısı özlem dolu bir acıya dönüşmüştü. Yine de içlerinden bir yerlerden birinin neden kabus gördüğünü söyleyeceğini ve babasının çıkıp geleceğini umuyordu.